الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، evet arkadaşlar, geçen hafta Ebu Burayda İbni Hüseyb el-Eslemi radıyallahu anhunun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktardığı hadis-i şerifi almıştık. Kısaca bu hadis-i şerifi özetleyip bugünkü kaldığımız yerden hadis-i şerifleri ele almaya devam edelim. Bu hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyordu. Diyor ki: "Kuntu neheytukum an ziyaretil kubur fezuruha." Diyor ki sizleri kabir ziyareti etmekten men etmiştim. Size bunu yasaklamıştım. Fezuruha, şimdi ne yapın? Kabirleri ziyaret edin. Burayla alakalı, ilk kısımla alakalı, "Kuntu neheytukum an ziyaretil kubur." Sizleri kabir ziyaretinden yasakladım. Dedik ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bunu yapıyor oluş amacı, İslam'ın ilk yıllarında insanlar cahiliye döneminden çıktıkları için, yani Allah'a şirk koşmaktan çıktıkları için kabirlere gidip ne yapıyorlardı? Bazı şirki olan şeyleri yerine getiriyorlardı. Kabirlere gidip adak adıyorlardı, kabirlerden yardım istiyorlardı, medet umuyorlardı. Hala ne vardı cahiliye? Kalıntıları vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunu gördü ve seddü zeri'a dediğimiz, yani insanları şirke gideren yolun önüne ne yaptı? Bir set çekti. Bir engel çekti ki ne yapmasın? Normalde İslam'da meşru olan o kabir ziyareti insanları şirke havale etmesin, yöneltmesin diye. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlar da bunu fark edince baktı ki insanlarda cahiliye kalıntıları var. Bunun önünü kesmek için kabir ziyaretini ne yaptı? Yasakladı. Daha sonraki dönemde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine İslam dinini anlattığında, insanlar tevhidin hakikatini anladıklarında, kalplerine bu tevhid yerleştiklerinde, artık Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmeleri gerektiğini, yalnızca ona ibadet etmemeleri gerektiğinin farkına varıp, ona hiçbir şeye ortak koşmamaları gerektiğini, yani tevhidin zıttı olan şirkin de ne olduğunu anladıklarında, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de sahabelerden bunu hayatlarına geçirdiğini gördüğünde artık onların kabirlerden dolayı, ziyaretten dolayı şirke düşme korkusu, endişesi ne yapmadı? Kalmadı. Artık insanlar anladı ki kabirde yatan insanlar ne fayda verebilir ne de zarar verebilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlarda, yani anlatmak istediği o tevhidin, Allah'a olan ibadetin, yalnızca ibadetin ona has kılınmasının gerekliliğini ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamanın gerekliliğini insanlarda zuhur ettiğini görünce, insanların bu mesajı aldığını görünce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sizleri kabir ziyareti etmekten ne yapmıştım? Nehyetmiştim, yasaklamıştım. Fezuruha, şimdi ne yapın? Kabirleri ziyaret edin. Dedi ki geçen hafta ilim ehli şöyle bir kaide, şöyle bir usul söylüyorlar. Dedik ki yasaktan sonra eğer emir geliyor ise o yasaktan önceki durum ne ise o hale döner. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yasaklamadan önce kabir ziyareti neydi? Müstehap olan, meşhur olan bir şeydi. Yasak geldi şirke düşmelerinden korktuğu için. Sonra bu yasak ortadan kalktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabir ziyaretini emretti. Dedik ki bundan önceki hali neydi yasaktan önceki hali? Meşru oluşu, müstehap oluşuydu. O zaman ne oldu? Eski haline geri dönmüş oldu. Bunun müstehap olduğunu nereden çıkardık? Dedik ki rivayetlerde biraz sonra söyleyeceğiz. Tirmizi'de size ahireti hatırlatır diyor. İbn-i Mace'deki rivayette ne diyordu? Dünyada sizi züht sahibi yapar. Demek ki eğer kabirleri ziyaret etmek farz olsaydı, herkes orayı ziyaret ettikten sonra dünyada züht sahibi olması gerekirdi. Veyahut da ölümü hatırlaması gerekirdi. Eğer hatırlamıyorsa ne dememiz gerekiyordu? O zaman farzı yerine getirmedin. Bundan dolayı günahkarsın. Bunu da söyleyen ilim ehlinden kimse yok. O yüzden diyoruz ki yani kabir ziyaret etmenin hükmü ne? Yani buradaki emir sigasıyla gelmiş olmasına rağmen rivayetler bize neyi gösteriyor? Buradaki emirin müstehap oluşa hamledilmesi gerektiğini bize aktardığını geçen haftaki dersimizde bahsettik. Ve yine geçen haftaki dersimizde şöyle bir tafsilat yapmıştık. Kabir ziyareti yapan şu dört halin dışına ne yapamaz? çıkamaz. Birinci olarak dedik ki eğer bir insan kabir ziyareti yapıyor ise ve bu ziyarete esnasında kabirde yatan şahıstan medet umuyor ise, yani bir menfaatine olacak bir şeyi istiyor ise veyahut da başındaki bir musibeti def edeceğine inanıp, itikad edip ondan medet umuyor ise, dedik ki bu tür kabir ziyaretin hükmü neydi? Şirk olan kabir ziyareti dedik. Bu insanı İslam milletinden ne yapar dedik?
Çıkarır
dedik. İkinci olarak kabir ziyareti etmenin ikinci bir şekli olarak dedik ki bir adam kabir ziyareti ediyor ama kabirde yatandan bir şey istemiyor. İstediği kim? Allah Azze ve Celle. Ama şöyle bir inancı var. Diyor ki burada yapılan dua icabet olunan dua. Yani bu adam ne bileyim mescitlerde veyahut da herhangi bir yerde yapılan duadan ne görüyor kabirin başında yapılan duayı? Üstün görüyor. Dedi ki bu insanı İslam milletinden ne yapmaz?
Çıkarmaz.
Ama şundan korkulur. Yani bu insanın kabire duymuş olduğu bu tazim yarın öbür gün onu ne yapabilir?
Şirke.
Şeytan onunla oynayıp onu büyük şirke kadar götürebilir. Yani bu kabrin yanında dua etmenin dualara icabet olunacağına inanan bir insan yarın öbür gün artık o kabirde yatandan da ne yapabilir?
Yardım
isteyebilir. Ondan medet umabilir. O yüzden dedik ki bu asıl itibariyle insanı İslam milletinden çıkaran bir kabir ziyareti olmamakla birlikte dedik ki hükmü bid'i olan insanı İslam milletinden çıkarmaya sevk edecek bir kabir ziyareti olabileceğini söyledik. Ve yine üçüncü bir kabir ziyareti olarak dedik ki kişi oraya gidip kabrin başına gidip kabirde yatanın makamı için kabirde yatanın Allah Azze ve Celle katında menzilesi makamı için Allah Azze ve Celle'den istemesidir dedik. Mesela kabire giden adam şöyle dua eder. Ya Rabbi falancanın yüzü suyu hürmetine beni bağışla. Onun senin katındaki makamından dolayı şu duama icabet et. Şu sıkıntımı gider. Başımdan şu belayı def et gibi. Onların Allah katında olan makamını araya vesile kılarak dua ediyor ise ve duası yine Allah Azze ve Celle'ye ise dedik ki bu üçüncü kabir ziyareti de insanı İslam milletinden çıkarmaz. Ama yine dedik aynı şekilde biraz önce söylediğimiz gibi insanı şirke götürebilecek bir husus olarak değerlendiriyoruz. Yine bu kabir ziyaretinin hükmü ne diyoruz? Bid'i olan bir kabir ziyareti. Dördüncü olarak da dedik ki meşru olan kabir ziyareti, olması gereken kabir ziyareti. O da kişinin gidip oranın ehline selam verip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde geldiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabir ziyareti yaparken nasıl dua ediyordu? Diyor ki Esselamu aleykum ehled diyari minel mu'minine vel muslimin. Bu diyarın Müslüman ve mümin sakinleri. Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun. Sonra ne diyordu? Esselamu aleykum ehled diyari minel mu'minine vel muslimin. Ve inna inşaallahu bikum lahikun. Zaman gelecek. Bizler de ne yapacağız? Size yetişeceğiz. Yani biz de gün gelecek toprağın altına gireceğiz. Diyor ki Es'elullaha lena ve lekumul afiye. Diyor Allah'tan bizim ve sizin için afiyet diliyorum. Yani burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabirde yatanlardan bir medet mi umuyor? Onlardan bir menfaat mi bekliyor? Bilakis. Onlara ne yapmaya çalışıyor? Faydalı olmaya çalışıyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle'den bizim ve sizin için afiyet diliyorum. Yani sizler bu dünyada amelleriniz kesildi. Sizin neye ihtiyacınız var? Dışarıda olanların, yaşayan olanların duasına ihtiyacınız var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde ziyaret ediyor. Bu ne? Ölünün istifade ettiği husus kabir ziyaretinde. Onun için ne yapıyoruz? Dua ediyoruz. Diyoruz ki ya Rab bu kulunu bağışla, affet, sıkıntılarını gider, değil mi? Hesabını kolaylaştır. Yani onun menfaatine olacak şeyleri Allah Azze ve Celle'den istiyoruz. İkinci bir husus, kabir ziyaretinde istifade edilen ikinci bir husus, ziyaret eden kimsenin istifade ettiği şey. O da ne? Öncelikle dedik ki, Tirmizi'deki rivayette neydi? Size ne yapar? Ölümü hatırlatır. Tirmizi'deki rivayet bize bunu açıklıyor. Kabir ziyaretini niye yapıyoruz? Ondan medet ummak için mi? Hayır. Ölümü hatırlamak için. Çünkü görüyoruz ki bu insanlar bizim tanıdığımız, dün beraber oturup yiyip içtiğimiz, şakalaştığımız insanlar, bizim gibi hayalleri, emelleri olan insanlardı. Bugün kabrinin başına geldik. Onun için Allah'a dua ediyoruz. Ya Rabbi bu kulunu affet. Ve biliyoruz ki bu adamlar Daha dün bizlerle birlikte neydi? Bu yeryüzünün üstünde yaşıyorlar, yiyorlar, içiyorlar. İhtiyaçlarını gideriyorlardı. Allah Azze ve Celle onların ölmesini murad ettiğinde ne oldular? Toprağın altına girdiler. İnsan da şunu buradan çıkarması gerekiyor. Demek ki bu dünyada ebedi kalıcı olarak kimse olmayacak. Herkes belli bir vakti geldiği zaman ölecek. Toprağın altına aynı o insanların olduğu gibi girecek. O yüzden bu insanı neye itecek? Yani eğer ölümü hatırlar isek ahirete salih amele itecek bizi. Ahiret için hazırlık yapmamız gerekliliğini bize hatırlatacak. Dedik ki İbn-i Mace'de Abdullah İbn-i Mesud radıyallahu anhu'nun rivayetinde de diyor ki وَتُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا sizi dünyada zühd sahibi yapar. Kabir ziyareti yapmak. Neden? Biraz önce dedik ahireti bize hatırlattı. Öbür taraftan da neye? Ya bize faydası ne? Diyoruz ki demek ki dünya malına fazla tamah etme. Gün gelecek bu malı burada bırakıp ne yapacaksın? Buradan gideceksin. Yani bu topladığın, o peşinde koştuğun mal senden sonrakiler için ne olacak? Miras olarak kalacak. Sen bunun ne yapacaksın? Belki hesabını ahirette vereceksin. Dünyada da diğer insanlar, arkada bıraktığın insanlar bunun sefasını sürecek. Düşün sen para kazanmışsın. Değil mi? Bunları belki haram yoldan kazanmışsın. Sana bundan hesap sorulacak mı? Sen bunun hesabını verirken insanlar ne yapacak arkada bıraktığın mirasçılar? Adam olacak ya babamdan iki daire kaldı, bir araba kaldı, bir yazlık kaldı. O da senin bıraktığın malın sefasını sürecek. Sen de aşağıda kabrin altında onun cefasını süreceksin. Her kazandığın şeyi nereden kazandığın ve nereye harcadığından ne yapacaksın? Hesaba çekileceksin. Ve yine hatırlarsınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhu'ya nasihatını zikretmiştik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kun fid dunya ke'enneke garibun ev abirus sebil. Dünyada ya göçebe gibi ol ya da yolcu gibi ol. Yani dünyaya bakış açın bu cihetten olsun. Aleykümselam ve rahmetullahi. Dünyada nasıl olman gerekiyor Halil abi? Göçebe gibi. Göçebe olan adam dünyaya kıymet verir mi? Vermez. Adam buraya çadırını kurar. Yarın öbür gün kış gelir. Buradan bırakır. Sıcak olan yere intikal eder. Onun için burada kaldığı 3-5 ay hayatı vardır. Ondan sonra ne yapar? Başka bir yere intikal eder. Veyahut da diyor yolcu gibi ol. Yolcu olan bir insan bir yere sefere çıkan 3 günlük, 5 günlük, bir haftalık sefere çıkan bir insan orada sürekli ikame edecekmiş gibi mi davranır? Yoksa 3 günlük, 5 günlük ihtiyacı neyse onları alır, onlarla yetinmeye mi çalışır? Tabii ki 3-5 gün kalacak bir insan ne yapar? O aldığı şeyler ile yani orada ona yetecek kadar ne gerekiyorsa onlarla yetinmeye çalışır. Biz de dünya hayatını ne yapmamız gerekiyor? Bu açıdan bakmamız gerekiyor. Bizler burada ebedi kalıcı değiliz. Bizler burada aynı göçebe gibi veyahut da yolcu gibi insanlarız. O yüzden elimizden geldiği kadar bu dünya malına tamah etmeden Allah Azze ve Celle'ye olan ibadetimizi engellemeyecek şekilde bu dünya için ne yapmamız gerekiyor? Çalışmamız gerekiyor. Yine geçen hafta hatırlarsanız demiştik ki buradan kasıt hepimiz camide oturalım. Sabahtan akşama kadar oradan çıkmayalım. Sabahtan akşama kadar ibadet edelim. Rızkımızı aramayalım. Bizden istenilen bu mu? Dedik ki hayır. Tabii ki rızkımızı arayacağız. Onun için çaba sarf edeceğiz. Ama bu çaba sarf etmemiz bizim dünya vaktimizin bütününü ne yapmayacak? Almayacak. Yani ben ticaretimden dolayı cemaati terk ediyorsam, cemaatle camiye gidemiyorsam veyahut da ben ticaretimden dolayı namazı bütünüyle terk etmişsem diyoruz ki bizden istenilen dünya için çalışmak bu değil. Ama ben Allah Azze ve Celle'nin beni sorumlu tuttuğu farzları yerine getiriyor isem elimden geldiği kadar bunların üzerine nafileleri ilave edebiliyor isem ve bununla birlikte de ticaret yapıp bu ticaretten de bir kazanç elde ediyorsam ve dünya hayatında bu manada güzel bir şekilde yaşıyorsam bunda bir sıkıntı var mı? Yok. Sıkıntı yok. Şunu da demiyoruz yani. Adam Allah Azze ve Celle ona bir rızık vermiş, bir nimet vermiş. Adamın durumu var ama adam sefil gibi yaşıyor. Adamın milyarları var, trilyonları var ama sefil gibi yaşıyor. İstenen bu mu? Hayır. Allah Azze ve Celle kuluna vermiş olduğu nimeti onun üzerinde görmekten ne yapar? Hoşnut olur. Eğer sen Müslüman bir insansan, durumunda varsa, yani bunu izhar etmende bir beis Yok ama tabii bundan ne yapmayacaksın? İsrafa kaçmayacaksın. Yani ölçüyü kaçırmayacaksın. Ama bununla birlikte işte adamın durumu var. Güzel bir arabaya biniyor. Bu adama hayır kardeşim sen bu arabaya niye biniyorsun? Bunu sat. Bu arabayla git. Bu parasıyla bütün insanlara dağıt. Sen de onlar gibi fakir ol. Böyle bir İslam'ın böyle bir anlayışı da yok. Bu adamın üzerine Allah Azze ve Celle farz olarak bir zekat biçmiş mi? Biçmiş. Allah Azze ve Celle bu adamı bundan hesaba çekilecek. Eğer bu adam farzı yerine getiriyorsa ve bunun üzerine de yani gücü yettiği ölçüde nafilelerle üstüne çıkabiliyorsa diyoruz ki ne güzel bir şey. Ama adama şöyle bir şey diyebilir miyiz? İşte senin 100 milyarın var. Bunun 95'ini insanlara dağıtmak zorundasın. Mecbursun. Adam bize derse ya Allah Azze ve Celle beni buna mecbur kılmadı. Sen neyle beni bunu mecbur kılıyorsun? Deriz ki doğru söylüyor. Böyle bir mecburiyeti yok. Ama şunu da deriz ki bir adam malının büyük bir çoğunluğunu kendisini mağdur etmeyecek bir şekilde Allah yolunda da sarf ediyorsa, garibanlara da yardımcı oluyorsa deriz ki bu adam da bunun ecrini, karşılığını ne yapacak ahirette? Alacak. Bu da ayrı bir husus. Ama böyle vermesi zorunlu mu? Diyoruz ki değil. Çünkü Allah Azze ve Celle onu bundan ne yapmamış? Zorunlu tutmamış. Dediğimiz gibi her şeyde olması gerektiği gibi bu hususta da orta yollu olmamız gerekiyor. Ve yine bu hadis hakkında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hadisten çıkardığımız bazı faydaları zikretmiştik. Bunlardan birkaç tanesini burada hatırlatalım. Dedik ki kabir ziyaretinin meşru olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif demiştik. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu bir zamana ne yapmadı? Bağlamadı. Bir zamanla sınırlandırmadı. Kabirleri sabah ziyaret edin, öğlen ziyaret edin, akşam ziyaret edin, sadece cuma günleri ziyaret edin, bayram günleri ziyaret edin. Böyle bir sınırlamaya yapmadı? Getirmedi. O zaman diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta bizi geniş bıraktıysa biz gün içinde sabah da, öğlen de, akşam da kabir ziyareti yapabiliriz. Veyahut da haftanın herhangi birini de yapabiliriz. Veyahut da dediğimiz gibi senenin içinde herhangi bir zamanda da bu ziyareti ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Ama eğer bir insan kabir ziyaretini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o günlere has kılmadı ise ve insanlarda böyle bir inanç var ise işte kabirleri ziyaret edin ne zaman? Cuma günleri. Böyle bir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yönlendirmesi var mı? Cuma günü kabir ziyareti yapmak güzeldir. Daha eftaldir. Yok ise veyahut da bayram günleri. Genelde ülkemizde insanların sıklıkça uyguladığı değil mi? Bayram günü geldiği zaman herkes ne yapar? Kabir ziyaretine gider. Diyoruz ki eğer insan bayram günü değil de, yani bayram günü kastıyla değil de, o gün denk geldiği için kabir ziyareti yapıyorsa bunda bir sıkıntı yok. Ama bayramda kabir ziyareti yapmanın daha faziletli olduğuna inanarak bunu yapıyorsa, diyoruz ki bu meşru değil. Çünkü eğer olsaydı fazileti muhakkak ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta bize ne yapardı? Konuyla alakalı, faziletiyle alakalı bize bir şey aktarırdı ve bu rivayetlerde bize ne yapardı? Ulaşırdı. Eğer böyle bir şey yok ise diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem açık bıraktıysa kabir ziyaretini her zaman günün herhangi bir vaktinde veyahut da herhangi haftanın herhangi bir günü veyahut da herhangi bir ayda ne bulabilir? Kabir ziyareti yapılabilir. Ve yine başka bir husustan bahsetmiştik. Kabir ziyareti yapıldığı esnada ki bazı insanlarda bu hatayı da görüyoruz dedik. Adam kabir ziyareti yaptığı esnada veyahut da defin işlemine katıldığı esnada sanki hani biraz önce dedik ya insanın ölüm olayından, hadisesinden etkilenip ibret alması gerekiyor. Bakıyorsun adam yanındakiyle dünya malından bahsediyor. Ne yaptın? Araziyi sattın mı? Ne oldu? İşte birisi kredi çektim diyor. Öbürüsü araba aldım diyor. Sanki orada bir ölü yok. Değil mi? Sanki böyle normal herhangi sıradan bir günmüş gibi. Diyoruz ki bu da doğru değil. Yani insanın o kabir ziyareti yaptığı esnada veyahut da defin işlemine katıldığı esnada o halden ne yapması gerekiyor? Etkilenmesi gerekiyor. İstifade edeceği hale bürünmesi gerekiyor. Yoksa böyle onun için hiçbir şey ifade etmiyormuşçasına davranması da dedik ki hoş olan bir şey, bir husus değil. Ve yine bundan başka birçok faydayı zikretmiştik. Şimdilik özet olarak bununla yetinelim. Bugün de kaldığımız yerden hadis-i şerifleri ele almaya devam edelim. En son Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerifte kalmıştık. O hadis-i şerifte de Ebu Hureyre radıyallahu anhu buyuruyor. Diyor ki, Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la'ane zairatil kubur. اَخْرَجَهُ التِّرْمِذِ وَصَحَّهَهُ İbn-i Hibban. Ebu Hureyre radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirleri ziyaret eden kadınlara lanet etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabirleri ziyaret eden kadınlara lanet etti. Hadisi İmam Tirmizi rivayet ediyor. İbn-i Hibban rahimahullah da hadisin sahih olduğunu bize aktarıyor. Konuyla alakalı diyoruz ki sahabe bize burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin lanet ettiğinden bahsediyor. Diyoruz ki burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah kabirleri ziyaret edenlere lanet etsin diye bu şekilde beddua etmiş de olabilir. Veyahut da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların laneti hak ettiklerini bize haber vermiş de olabilir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde dua etmiş de olabilir. Veyahut da Allah Azze ve Celle'nin onları lanetli kıldığını bize haber vermiş de olabilir. Mana olarak bir farklılık var mı? Yok. Sonuçta diyoruz ki her ikisi de ne yapıyor? Aynı kapıya çıkıyor. Dedik ki lanet ibaresi, ilim ehli bunun tarifini yaparken, açıklarken diyor ki Allah Azze ve Celle'nin kulunu rahmetinden uzaklaştırması veyahut da kovmasıdır. Yani lanet Allah Azze ve Celle'nin kulunu rahmetinden uzaklaştırması veyahut da onu rahmetinden mahrum etmesidir. O zaman diyoruz ki lanet denildiği zaman yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hareketi, bir fiili yapan kimselere lanet ediyor ise bu onun ne olduğunu gösterir o fiilin? Kebairden yani büyük günahlardan olduğunu gösterir. Yani eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir amelden dolayı, yapılan bir işten dolayı Allah Azze ve Celle o kimseye lanet etsin diyor ise bu yapılan fiilin yani çok kötü olduğunu gösterir. Bununla birlikte günah çerçevesinde de büyük günahlar kapsamına girdiğini gösterir. İlim ehli büyük günahın tarifini yaparken şu vasıflara uyan şeyler büyük günahlar kapsamına girer diyor. Eğer dünyada bir haddi cezası var ise yapılan bir işin. Mesela hırsızlık. Hırsızlıktan dolayı İslam neyi öngörmüş ceza olarak? Elin kesilmesi. Mesela zina. Zinadan dolayı neyi öngörmüş İslam? Rejim, taşlanarak öldürülmesi. Veyahut da bir insan hakkı olmadığı halde bir insanı öldürüyor ise İslam bunu dünyada ceza olarak, had olarak neyi uygulamış? Kısasa kısas. He, diyoruz ki demek ki dünyada bir had cezası varsa bu o amelin ne olduğunu gösterir? Büyük günah olduğunu gösterir. İkincisi, biraz önce zikrettiğimiz husus, eğer Allah'ın ve Resulünün o mesele hakkında laneti var ise bu o amelin ne olduğunu gösterir? Kebairden olduğunu. Yani büyük günah kapsamına girdiğini gösterir. Üçüncü bir husus, eğer yapılan amel karşısında hadis-i şeriflerde bize işte bu ameli yapan cehennemde şöyle şöyle azaba çarptırılır deniyor ise yani ahiretteki bir ukubetten bahsediliyor ise bu bize aynı şekilde yine neyi gösterir? O amelin büyük günah kapsamını girdiğini gösterir. Demek ki ilim ehli büyük günahın tarifini yaparken biraz önce saymış olduğumuz bu hususları içeren her şeyi hangi kapsamda saymış? Kebairden yani büyük günah kapsamında olduğunu bize haber vermiş. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem la'ane zairatil kubur. Kabirleri ziyaret eden kadınlara Allah Azze ve Celle lanet etsin. Burada zairat ibaresi geçiyor. İlim ehli bunu açıklarken kadının bir kez dahi kabri ziyaret etmesi ne var? Bu kapsama girer. Yani kabri ziyaret edenlere Allah Azze ve Celle ziyaret eden kadınlara Allah Azze ve Celle lanet etsin. Yani bir sefer dahi yapılması ne var? Bu hadis kapsamına girdiğini bize gösterir. Ve yine hatırlayın biraz önceki yani geçen hafta aldığımız hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyordu? Sizlere kabir ziyaretinden yasaklamıştım. Sizleri men etmiştim. Şimdi kabirleri ne yapın? Ziyaret edin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yasaklamış. Daha sonradan ne yapmış? Meşru kılmış. Ziyarete açmış. Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu ibaresine bakıldığı zaman kadınlar bu kapsama girmiyor mu? Sizleri kabir ziyaretinden yasaklamıştım. Şimdi kabirleri ziyaret edin. E diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ziyarete açmış. E şimdi de diyorsun ki hocam kabirlerin ziyaret eden kadınlara Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem lanet etmiş. Bakıyoruz hadislere. İşte diyoruz ki öbür şu Müslim'de geçiyor, Tirmizi'de geçiyor. Bu da Tirmizi'de geçiyor. Her iki hadis sahih mi?
Sahih.
E o zaman nasıl anlayacağız? Bir tarafta kadınlara ziyaret et diyorsun. Bir tarafta da diyorsun ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sana lanet ediyor. Yani bu hadisleri nasıl bir araya toplayacağız? Nasıl anlamamız gerekiyor? İlim ehli bunun arasında cem etmiş. Diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin baştan yasaklayıp sonra izin vermesi genel bir husustur. Evet kadınlar bu manada bunun içine girer. Ama bunun hükmünü has kılacak, kadınlara has kılacak hala yasağın devam ettiğini gösteren ne var? Elimizde delil var. Yani olayı biraz daha açıyoruz. İlk hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yasaklamıştı. Değil mi? İkinci hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem lanet olsun. Eğer bu hadiste, yani ilk hadis-i şerifte şöyle bir ibare geçmiş olsaydı, öncelikle sizlere lanet etmiştim. Lanet etmiştim. Şimdi kabirleri ziyaret edebilirsiniz deseydi, o zaman kadınların bu yasağı sonraki verilen bu yani yasağın ortadan kaldırılması kapsamına girecek miydi? Girecekti. Ama o rivayette bize ne diyor? Size yasaklamıştım. Yasak ortadan kalktı. Ama diyoruz ki lanet başka bir şey. Yasak başka bir şey. Demek ki kadınlara olan yasak hala ne yapmakta?
Devam
etmekte. Çünkü iki hadisin metni aynı değil. Yani burada ne var? Şu elimize almış olduğumuz kadınlar için lanet hadisi öbür hadisi hani insanlara ziyaret etmeyi meşru kılan hadis kapsamından özel olarak ne yapılması gerekiyor? Ayrılması, algılanması gerekiyor. Burada ne yapılmış? Taksis edilmiş bir husus var. Yani erkekler kabir ziyareti meşru mu? Diyoruz ki meşru. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem izin vermiş. Peki kadınlar için meşru mu? Diyoruz ki değil. Neden? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret eden kadınlara ne yapmış? Lanet etmiş. O yüzden ilim ehli diyor ki Hafız İbni Hacer Rahimullah kitabın müellifi öncelikle neyi zikretmiş? Genel olan şeyi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Kabir ziyaretini yasakladı sonradan meşru kıldı. Akabinde hangi rivayeti getiriyor? Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda bu rivayetin kapsamını hususi olarak kabir ziyaret eden kadınlara da ne yaptı? Lanet ettiği. He, öncelikle ne yapmıyor? Öncelikle lanet ettiği getirse, hani alimin usulünden de, uslubundan da bunu anlıyorsun. Öncelikle lanet ettiği getirip, akabinde izin verdi desek, ne diyeceğiz o alimin görüşü bu hususta? Yani kadınların da ziyaretini ne olarak görüyor? Meşru görüyor. Ama usul olarak ne yapıyor? Önce ziyareti meşru kılıyor, akabinde bu meşrutiyeti kısıtlayacak veyahut da ona has olan bir hükmün abi ondan ayrı tutuyor. He, diyoruz ki o zaman buradan da ilim ehlinin usulünden de şunu anlıyoruz. Demek ki kadınlar için lanet içeren bu rivayet o genel nastan ne yapıyoruz?
Ayrı
tutuyoruz. Kadınların erkeklerden ayrı olan neyi var? Bir hususiyeti olduğundan bahsediyoruz. Yine dediğimiz gibi yine olaya ele aldığımız zaman hani lanet ile yasağı ele aldığımız zaman İkisinin aynı şey olmadığını biraz önce söyledik ya. Yani hiçbir zaman şunu söyleyemeyiz. Lanet de bu yasağın kapsamına girip, şimdi Allah Resulü lanet etti. Diyoruz ki sonradan ne yaptı? Yasağı ortadan kaldırdı. O zaman kadınların hükmü de bu kapsama girdi ne yapamayız? Diyemeyiz. Neden? Çünkü biraz önce söyledik, lanet dedik büyük günah kapsamına giriyor. Yani eğer bir konuda lanet var ise bunun haram olmaktan başka bir ihtimali var mı? Yok. Ama yasak olan bir şey her halükarda haramı kasteder mi? Kapsar mı? Yani deriz ki yasak olan şey sadece haram olduğu manasına gelir. Başka bir manaya gelmez diyebilir miyiz?
Diyemeyiz.
Ama lanet için lanet olan bir şey, lanet edilen bir husus yalnızca haram olduğunu gösterir diyebilir miyiz? Diyoruz ki diyebiliriz. Ama yasak olan bir şey haram olduğunu gösterir mi? Haram olduğunu gösterir. Ama bununla birlikte mekruh olduğuna da delalet edebilir mi? Delalet edebilir. O zaman demek ki yasak ile lanet aynı şey değil. Yani bir yasak var ise, sonra bu yasaktan hükmü ortadan kaldırılıyor ise, bu kapsamada lanet edilen bütün hususlar girebilir diyemeyiz. Diyemeyiz. Çünkü yasak başka bir şey. Lanet başka bir şey. O yüzden ilk hadis, ikinci hadisin atması hükmünü ortadan kaldırmaz. Burada dedik ki kadınlara has olan hüküm hala ne yapmaktadır? Devam etmektedir. Zaten biraz sonra ilim ehlinde bu konuda ne yapacağız? İhtilafını zikredeceğiz. Bu hadis-i şeriften çıkardığımız faydalara gelince diyoruz ki kadının kabir ziyaret etmesi ilim ehli arasında ihtilaflı olmasıyla birlikte, yani bu konuda ihtilaf yok demiyoruz. İlim ehli arasında ihtilaflı olmakla birlikte racih olan, tercih edilen görüş kadının kabir ziyareti yapmamasıdır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabirleri ziyaret eden kadınlara ne yapmıştır? Lanet etmiştir. Peki birisi derse ki, kardeşim bazı rivayetlerde zevvarat ibaresi geçiyor. Çokça kabirleri ziyaret eden. Bir kadın çokça etmiyorsa o zaman bir sıkıntı var mı? Ne diyeceğiz? Diyoruz ki sıkıntı var. Niye? Her halükarda sıkıntı var. Yani şöyle açıklıyoruz. Öncelikle zevvar kelimesi mübalağa sigasında çokluk ifade ettiği gibi aynı zamanda nedir? Nispet, bir şeye nispet için de kullanılır. Yani mesela neccar, marangoz. Yani marangozluk vasfı bir şeye nispet için de kullanılır. Ama aynı zamanda ne için de kullanılır? Bir şeyi çokça yapan manasında da kullanılır. Veyahut da diyelim ki o insanlara senin dediğini kabul edelim. Evet, zevvar kelimesi çokça ziyaret edenler için. Böyle anlıyoruz. Mübalağa sigasıyla gelmiştir. Evet, çokça ziyaret edenler. O zaman azca ziyaret edenler bu kapsama girer mi? Girmez. Velev ki senin dediğin gibi diyelim. Peki bu elimizdeki rivayeti ne yapacağız? Zairat, kabirleri ziyaret eden. Zairat kelimesi çokça ziyaret eden manasına mı geliyor? Hayır. Eğer kabirleri ziyaret edene lanet var ise çokça ziyaret edene hayli hayli vardır. Yani her halükarda bu rivayeti getirerek ne yapamazsın bizi? Bu vermiş olduğumuz hükümden vazgeçiremezsin. Çünkü öbür tarafta çokça lafzı geçmeyen kabirleri ziyaret eden kadınlar ibaresi lanet hususunda ne? Yeterli olan bir rivayet diyoruz. Peki birisi derse ki Sahih Müslim'de Ayşe radıyallahu anha'dan bize aktarılan bir rivayet var. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir akşam evinden çıktı. Ben de onu arkasından takip ettim. Beni görmedi. Kıssa uzun. Sonradan diyor ondan önce ben ne yaptım?
Geri döndüm.
Eve döndüm. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Ona diyor yapılan şeyi, yani yapmış olduğum şeylerden bahsettim. Ona anlattım. Sonra diyor ki Ayşe Resulullah sellem, ben diyor kabirlerle gittiğim zaman nasıl bir şey yapayım? Nasıl bir söz söyleyeyim? Allah Resulü sellem diyor ki Kuli esselamu aleyke daru kavmil mu'minin. Ve hadis bu şekilde devam ediyor. Diyor ki gittiğin zaman bu mümin, yani bu diyarın mümin sakinleri Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun diyerek bu şekilde söylemesini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyor bu rivayette. Şimdi burada Ayşe radıyallahu anh'ın diyor ki nasıl söyleyeyim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki böyle söyle. Bu rivayete baktığımız zaman bu rivayet bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bunu ikrar ettiğini göstermiyor mu? Allah Resulü diyor ki hayır böyle söyleme. Allah kabirleri ziyaret eden kadınlara lanet etmiştir diyor mu? Ayşe diyor ki böyle söyle. Diyoruz ki öncelikle bizim üzerinde konuştuğumuz konu kabri ziyaret etme niyetiyle evden çıkan kadın ile alakalı. Yani iki bu hadisi nasıl cem edeceğiz? Diyoruz ki şöyle cem edeceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kime lanet etmiş? Yani evinden çıkarken niyetinde kabir ziyareti olan kadına şey yapmış. Ayşe radıyallahu anha burada evinden çıkarken kabir ziyareti yapmak için mi çıktı?
Hayır.
Baktı ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nereye gitti? Kabristan'a gitti. O zaman diyoruz ki ilim ehli bu hadisi açıklarken, bu rivayeti açıklarken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu anha'ya kabirleri ziyaret ettiğin zaman şöyle söyle demiyor. Orada ziyaret kelimesini ne yapmıyor? Kullanmıyor. Yani bu ne olabilir? Kadın evinden çıkmıştır. Kocasıyla beraberdir. Bir şeydir. Kabristanlığın yanından geçiyorlardır. Oradakilere selamda bulunabilir mi? Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öğrettiği bir duayı yapabilir mi?
Yapabilir.
Lanet kapsamına girer mi?
Hayır.
girmez. Neden diyoruz? Çünkü bu rivayet bize lanet kapsamına girmediğini gösteriyor. Ama bir önceki rivayet, kadın evinden çıkıp kabir ziyareti yapma amaçlı, niyeti bu olarak evden çıkıyor ise, yani bu niyette olan kadın ile kabristanlığın yanından geçerken oradakilere sünnet olan duayı yapayım diyen kadın arasında fark var mı? Var. Ha, diyoruz ki o zaman iki rivayeti ne yapmayacağız? Birbirine karıştırmayacağız. Peki yine aynı sahabeden başka bir delil getiriyorlar. Diyorlar ki Ayşe radıyallahu anha hacca giderken kardeşi Abdurrahman'ın kabrini ziyaret etti. Peki o zaman bunu nasıl açıklayacağız? He, diyoruz ki öncelikle bir hacca giderken kasıt bu değildi. İkincisi de Ayşe radıyallahu anha'dan rivayet olunduğu bu rivayette diyor ki Ayşe radıyallahu anh diyor ki lev hadartu mauteke ma zurtuke. Eğer diyor senin diyor ölümüne yetişmiş olsaydım, orada bulunuyor olsaydım senin kabrini ne yapmazdım? Ziyaret etmezdim. He, burada diyoruz ki birçok ihtimal olabilir. Yani Ayşe radıyallahu anha bu lanetle ilgili yasağı bilmiyor olabilir. Her halükarda ne olursa olsun Ayşe radıyallahu anha'nın fiili dahi olsa burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olan söz var. Öbür tarafta sahabenin yapmış olduğu bir amel var. Hangisini tercih edeceğiz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü tercih edeceğiz. Demek ki sahabenin yapmış olduğu fiil her zaman için biz yani her zaman için bizim için delil olarak ne yapılmaz? Değerlendirilmez. Eğer sahabenin bir fiili var ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra sahabenin bir yapmış olduğu bir hareket var ve diğer sahabeler bunu inkar etmiyorlar. Yani onun yapmış olduğu fiile ya susarak veyahut da yaptığını ikrar ederek ona bir şey söylemiyorlarsa bu bizim için delil mi? Delil. Çünkü sahabenin birisi bir şey yapıyor, diğerleri onu ne yapmıyorlar? İnkar etmiyorlar. Eğer inkar edilecek bir ilim onlara ulaşmış olsaydı, bir yasak olsaydı ne yaparlardı? Muhakkak onu inkar ederlerdi, uyarırlardı. Ama sahabenin yapmış olduğu bir fiil var. Bununla birlikte, bunun karşısında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olan bunun zıttına bir delil var ise burada biz sahabenin sözünü, sahabenin yapmış olduğu fiili veyahut da sözünü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözünün önüne geçirme ihtimalimiz var mı? Diyoruz ki burada sahabenin yapmış olduğu fiile biz bu manada ne yapmayız? İtibar etmeyiz. Çünkü burada ne var? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yasağı açık. O yüzden burada Ayşe radıyallahu anha bu ziyareti yapmış olsa dahi onun yapmış olduğu bu fiil bizim için hüccet değildir. Çünkü yapmış olduğu şey nassa muhaliftir. Bu durumu farklı sebeplerde de dedik ne yapabiliriz? Açıklayabiliriz. Lanet hadisi Ayşe radıyallahu anha'ya ulaşmamış olabilir. Veyahut da farklı farklı ihtimalleri ne yapabiliriz? Değerlendirebiliriz. Diyoruz ki eğer delil açısından bu böyle ise, yani delil olarak, nas olarak bu yasak ise, vakaya baktığımız zaman da bunun yasak olmasının mümkün olduğunu, makul olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü kadınlar yaratılış tabiatı itibariyle erkekler gibi değildir. Yumuşak huyludur. Zayıf yapıya sahiptir. Hepiniz de bunu etrafınızda görürsünüz. Yani bir kadının işte ne bileyim eşi öldüğünde, annesi babası öldüğünde, çocuğu öldüğünde bir erkeğin durduğu şey ile ne yapamaz? Duramaz. Üstünü başını yırtar. Bağırır, çağırır. Kendini paralar. Bir sürü hareketler ondan ne yapar? Sadır olur. O işte ki Müslümana gerekli olan nedir? Yani Allah Azze ve Celle onu bir musibet ile imtihan ettiğinde buna sabredip ecrini kimden beklemesi gerekir? Allah'tan beklemesi gerekir. Ama kadınlara genel manasıyla baktığınız zaman başlarına bir musibet geldiği zaman genellikle bunu ne yapamazlar? Kaldıramazlar. Hemen neye yönelirler? İsyan etmeye, üstünü başını paralamaya, değil mi? Bağırmaya, çağırmaya ki haberlerde de görüyorsunuzdur. Veyahut da etrafınızda, akrabalarınızdan bunu mülahaza ediyorsunuzdur. O yüzden vaka olarak da baktığımız zaman diyoruz ki kadın hani kabir ziyaretinden yasaklanmasının yerli neyi var bir? Vaka olarak da bir sebebi var. Hikmeti var. Demek ki kadın yaratılış itibariyle zayıf olduğu için sabretmesi gerektiği halde olmadığı için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış? Kabirlerin kadınların kabir ziyaretini yasaklamış. Nas olarak sabit. Vaka olarak da bu yasak ne diyoruz? Yani yasağa uygun bir husus olduğunu söylüyoruz. Ve yine bu çerçevede bazı ilim ehli, yani kadınların kabir ziyaretini haram olarak gören ilim ehli, diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kabri de aynı kapsamda ne yapılır? Değerlendirilir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah kadınlar için kabirleri ziyaret eden kadınlara Allah lanet etsin demiştir. Bu her kabri kapsar mı? Kapsar. O zaman diyoruz ki kabirlerin, yani kadınların işte ne bileyim Medine'ye gittikleri zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaret etmeleri, yani bunu kastetmeleri de bu kapsama girer. Çünkü bir insanın, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaret eden bir insanın, erkekler için bunun meşru olduğunu söylüyor. İnsanın orada yaptığı şey nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme salatu selamda bulunmaktadır. Peki kabir ziyareti yapmayan bir insan, ömrü boyunca Medine'ye gidemeyecek olan bir insan, onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme salatu selamda bulunması meşru kılınmamış mıdır? Yani sadece bu fazilet kabrin önüne gidenlere mi verilmiş? Diyoruz ki hayır. Hani kadınların şöyle bir şey ortaya sunsalar, o zaman erkekler bizden niye bu manada üstün kılınmış? Onlar ziyaret edebiliyorlar. Biz ziyaret edemiyoruz. Peki diyoruz ki bu ziyaretten senin kastın ne? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e salatü selamda bulunmak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bana salatü selamda bulunur. Bana bulunduğunuz salatü selamlar bana ulaştırılır diyor. Yani kabrin önünde veren ile Türkiye'de veren arasında bir fark var mı?
Yok.
O zaman diyoruz ki bir kadına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme salatü selamda bulunmak istiyorsan seni bundan engelleyen bir şey yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde namaz kılmak istiyorsan seni bundan engelleyen bir şey var mı? Yine yok. Ama diyoruz ki kabir ziyareti yasaklayan ilim ehli ne diyor? Aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini de ziyaret etmeleri bu kapsamda değerlendirilir. Konuyla alakalı ilim ehlinin ihtilafını da zikredelim. İlim ehli erkeklerin kabri ziyaretini meşru gördüğünde ittifak ettikten sonra, yani ilim ehlinde erkeklerin kabir ziyareti nedir? Meşrudur, müstehaptır. Bu konuda ne var? İttifak var. Yani hiçbir ilim ehli erkeklerin kabir ziyareti meşru değildir dememiş. Erkeklerin kabir ziyareti yapmasında ilim ehli ittifak ettikten sonra kabirlerin, kadınların kabir ziyareti yapma hususunda ne yapmışlar? İhtilaf etmişler. Hanefi mezhebi biraz önceki geçen dersin özetini yaparken aldığımız hadis-i şerifi delil getirerek sizleri kabir ziyaretinden men etmiştim. Şimdi kabirleri ziyaret edin hadisini delil alarak diyor ki burada yasak herkes için geçerliydi. Sonradan yasak ortadan kalktı. Kadınlar da bu kapsama girdi. O yüzden kadınların kabir ziyareti yapması nedir diyor? Meşrudur diyor. Delil olarak neyi getiriyor?
Bu
hadis-i şerifi getiriyor. İlk hadis-i şerifi getiriyor. Biz buna ne yaptık? Başka bir hadis-i şerifle buna reddiye verdik. Dedik ki yasak ile lanet aynı kapsamda değildir. Yasağın ortadan kalkması lanetin de hükmünü ne yapmaz ortadan?
Kaldırmaz.
Buna ne yaptık? Açıklamayı verdik. Cumhur ulema, yani Malikiler, Şafiler ve Hanbeliler kadınların kabir ziyaretini ne olarak görüyorlar? Mekruh olarak görüyorlar. Mekruh olarak görüyorlar. Diyorlar ki burada hitap, yani yasaklanıp sonradan yasağın kaldırılma hitabı erkekleredir diyorlar. O yüzden burada kadınlar bu kapsama girmez. Diyorlar ki o yüzden kadının kabir ziyaret etmesi nedir? Mekruhtur. Ve yine şu rivayeti de getiriyorlar. Ummu Atiye radıyallahu anha diyor ki Nuhuyna an ziyaretil kubur وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا Ummu Atiye radıyallahu anh'a hatırlayın. Bu cenaze bahsinde sıklıkla ne yapıyoruz? Ondan rivayetler aktarıyoruz. Ummu Atiye radıyallahu anh'a diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizi kabir ziyaretinden yasakladı. Ama diyorlar bu konuda ne yapmadı bizi? Şiddetle yasaklamadı. Yani haram kapsamında yasaklamadı. Yasak var ama ne? Mekruh. Mekruh kapsamında. Bizi yasakladılar. Ama rivayete bakıyoruz. Hatırlayın, buna benzer başka bir rivayet daha gelmişti yine Ummu Atiye radıyallahu anhadan. Cenazeye tabi olmak ile alakalı. Yine dedi ki Allah Resulü Aleyhisselam cenazeye tabi olmaktan bizi yasakladı. وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. Ama bunda şiddetli davranmadı. Oraya çıkarken ne dedik? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yasağı açık, ortada. Bunda şek şüphe yok. Hadisin, rivayetin ikinci kısmı kime ait? Sahabenin anlayışına ait. Bu anlayış doğru da olabilir. Bu anlayışına ne yapmış olabilir? Hata da etmiş olabilir. Yani Allah Resulü Aleyhisselam yasakladı. Yasak kavramı ne dedik? Haram manasına da gelir. Mekruh manasına da gelir. Asıl itibariyle yasak nereye hamledilir? Haram oluşa hamledilir. Ama dedik ki bunu bize aktaran sahabe Ummu Atiye radıyallahu anha burada ne yapıyor? Kendi görüşünü beyan ediyor. Ama diyor bundan kastı yasaklarken ne değildi? Haram değil de mekruhu kastetmişti. Diyerek ne yapıyor olaya? Tafsilat getiriyor. Biz bununla birlikte sadece bu rivayetle ne yapmıyoruz? Yani haram olduğunu bu rivayetle söylemiyoruz. Biraz önce zikrettiğimiz rivayet bundan ney? Haram olduğuna dair daha açık. Allah Azze ve Celle kabirleri ziyaret eden kadınlara ne yapsın? Lanet etsin rivayeti. Bundan daha açık. Üçüncü görüş olarak dedi ki Şeyhülislam İbn Teymiye'nin, İbn Kayyim'in, muasır alimlerden Şeyh Bin Baz'ın, Şeyh Hüseymin'in, Salih El Fevzan, Rahimahumullah'ın görüşü. Diyorlar ki biraz önce zikretmiş olduğumuz görüş, kadınların kabir ziyaret etmesi yasaklanmıştır. Ve bu yasak haram kapsamındadır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin konuyla alakalı neyi vardır? Laneti, hadis-i şerifi vardır. Bu kapsamda bakıldığı zaman dediğimiz gibi ilim ehli arasında ihtilaflı bir mesele olmakla birlikte bu görüşler ilim ehlinden bize aktarılmıştır. Ama genel manada rivayetlere bir dönüp baktığımız zaman rivayetler bize kadınların kabir ziyaret etmesinin yasaklandığına, onlara has lanet olduğuna delalet ettiğini görüyoruz. Bundan sonra bir iki hadis-i şerif var. Onların konusu birbiriyle bağlantılı. O yüzden onlara geçmiyorum. Dersi burada noktalayalım. Haftaya da o hadislerle ele almaya başlarız. O da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ölünün arkasından yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara lanet ettiği başka bir husus var. Yani ölünün arkasından feryat eden, üstünü başını paralayan, şey yapan kadınlara Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in neyi var? Laneti var. Bununla alakalı bir iki hadis var peş peşe gelen. Bunları da ne yapalım? Konu bütünlüğü olsun diye önümüzdeki haftaya bırakalım. Dikkat edin. Cenaze bahsi, kabir ziyareti, ölünün arkasından feryat etme, ağlama, bağırma, çağırma hepsi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in rivayetlerine bakın. Erkeklere ne yapmıyor? Hitap etmiyor. Zairat diyor. Kabirleri ziyaret eden
kadınlar.
Diğer rivayet haftaya dedim ondan bahsedeceğiz. Kısaca şeyini söyleyelim. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu diyor ki La'ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en-nâ-ihate. Yani ölünün arkasından feryat eden kadına. Rivayette kim olarak geçiyor? Kadın olarak. Diyor ki vel-mustemi'ate. Ve aynı zamanda o kadının çığlığını, feryadına kulak veren, onunla bir olan
kadına.
Yine dönüp baktığımız zaman rivayetler kimin etrafında dönüyor? Kadınların etrafında dönüyor. Dediğimiz gibi bu rivayetlerde ne yapalım? Haftaya değinelim. Subhanekallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbu ileyke.